Ayrım 38, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 387, 92. bölüm. Yağmurun altında D-13 karayolu, zümrüt yeşili bir denize akan gri bir nehir gibi Saint-Germain-en-Laye ormanına doğru akıyordu. Bu sahne onda daha önce yaşanmışlık hissi uyandırıyordu. Belki de Pierre'in içlerinde gizli bir satanist toplantıya kız kardeşini aramaya gittiği zamanı hatırlatıyordu. Ya da çivi adamın kemik iliğini kendilerine naklettirmiş fanatiklerin izinde İsviçre'deki Valle kliniğine gittiği zamanı. Artık ne soruşturmayı ne de Afrika'yı düşünüyordu, gücü yoktu. Soyunma odasında kazanıp kazanmadığını bile bilmeyen dermansız bir boksör gibiydi. Babasının ölümünü de düşünmüyordu, enerjisi daha da azdı. Şu anda zihninde sadece belirsizlikler vardı. Kaygılar, önseziler, muğlak düşünceler. Bir kez daha babasının izlerini takip ediyordu. Bir kez daha onun adı yeni bir gedik açmak için anahtar görevi görecekti. Silecekler çalıştıkça ön camın üzerinden kayan yağmur damlacıkları yol kenarına dizili ağaçlara yapışıyordu. Görüşü pek iyi değildi. Rehber köpeğine sımsıkı yapışmış bir kör gibi GPS'inin verdiği bilgileri takip ediyordu. Epeydir açlıktan midesi kazınıyordu. Bir benzin istasyonunda durdu, depoyu doldurdu, çikolatalı enerji barı aldı. Şeker esaslı bir baş dönmesine sebep olmuştu. En azından bu bakımdan duyumsuzlaşmamıştı. Yeniden GPS. Royal Malmaison'dan sonra devlet yolundan ayrıldı. Evlerden ve bol ağaçlı bahçelerden oluşan bir labirente kadar Sen Nehri'nin kıyısında yol aldı. Foyanten Kliniği Asile sokağındaydı. Dipnot, Fransızca akıl hastanesi, tımarhane anlamında. Ne ilginç. Açıklıkları siyah renkli saçla kapatılmış parmaklıklı kapadan üstüne belirli aralıklarla ucu sivri kısa demir çubuklar konmuştu. Önünde durdu. İçgüdüsel olarak gece yarısı kabul gören ziyaretçiler gibi davranmaktansa dışarı park etmeyi tercih etti. Ortalığı ayağa kaldırarak gelen arabaların ve ambulansların girişinde kullanılan çift kanatlı büyük kapının yanındaki küçük kapının zilini çaldı. Kapının önü bir anda aydınlandı ve interfonda bir kadın sesi yankılandı. ''Siz telefon eden polis misiniz?'' Ervan hemşirenin tatlı ses tonunu hatırladı ve baştan çıkarıcı adamı oynadı. ''Ben daima verdiğim sözleri tutarım.'' diye fısıldadı rozetini kameraya gösterirken. Kadın kikirdedi ve kapıyı açtı. Eğer şato polisini çağırmadıysa kız kuşkusuz yalnızdı. Çimlerin arasına gizlenmiş projektörlerin aydınlattığı iki yanı ağaçlı yolda yürürken telefondaki kızı ikna etmek için kendini şartlandırıyordu. Üç renkli kimliği yeterli olmayabilirdi. Hastalarına bakılırsa klinik kesinlikle paparazzilerin ve sahte polislerin hedefiydi. Ervan'ın fazladan sahip olduğu tek argüman doğal cazibesiydi. Ağaçlı yolun sonunda karşısına değirmen taşından inşa edilmiş görkemli bir yapı çıktı. Beyaz pencereli kuleleriyle cephesi sıkıştırılmış topraktan bir avlunun renk tonlarına sahipti. İçerisi dış cephenin sarımsı toprak rengi duvarlarıyla çelişiyordu. Tertemiz, aydınlık, göz kamaştırıcı. Bankosunun ardında oturan önlüklü kadın kocaman gülümsüyordu. ''Tam olarak ne istiyorsunuz?'' ''90'lı yılların kayıtlarını incelemek.'' ''Savcılık izniniz var mı? Herhangi bir şey?'' Ervin gülümsedi. Siviller her zaman televizyon dizilerinden öğrendikleri yalan yanlış terimleri kullanırlardı. Bazen eğlendirici, sıklıkla da bıktırıcı olurdu. ''Dürüst oyna.'' Elimde ne savcılık izni ne de yasal bir belge var. Hatta resmi bir soruşturma da söz konusu değil. Size güvence verebileceğim tek şey bunun şu anki hastalarınızla ilgisinin olmadığı. Beni ilgilendiren vakalar 1990 ile 2000 yılları arasında. Tam olarak hangi vakalar diye sordu kadın bankonun üzerine eğilerek. Önlüğünün yarı açık yakasının arasından cömertçe sergilediği memeleri gözüküyordu. Ervan gırgır yapıp eğlenecek havada değildi. En iyi bildiği rolü oynamaya karar verdi. Kaybedecek zaman olmayan sert polis. İşkenceyle, keserek, karnın içini boşaltarak, organları çalarak işlenmiş en az 12 cinayet. Katil kurbanlarını Afrika totemlerine dönüştürmek için çiviler ve cam kırıkları kullanıyor. Daha fazla açıklama isterseniz sizi 36'ya davet etmem gerekecek. Kadının benzi soldu ve elini memelerinin üstüne koydu. Vidayı bir tur daha sıkınca kadın kıvama gelecekti. Size bahsettiğim katil başka katillere örnek oldu ve içlerinden bazılarının burada kalmış olma ihtimali var. Bir kez daha söylüyorum, hasta listelerinize bir göz atacağım ve sonra yok olacağım. Hemşire çoktan ayağa kalkmıştı, en azından akıllıydı. Bankonun arkasına geçin, bilgisayarımdan hepsini görebilirsiniz. Ervan Isabel Barrier Üsseno, Gregoire Morvan yazıp bitişik arama yaptı, hiçbir şey bulamadı. Isabel Barrier ardından da Isabel Üsseno yazarak yeniden denedi. Babasıyla birlikte bir sonuç alamadı. Padre ile psikiyatr kadın Foyenten'de hiçbir zaman aynı dönemde kalmamıştı. Isabel'in hastaneye yatışlarını teyit etti. Favini'nin tarihleri doğruydu. Mayıs 1996, Ekim 1997, Temmuz 2000. Ervan bu yatışları çiftin hikayesiyle eşledi. İlk UKTH yani üçüncü kişi talebiyle hastaneye yatırılma, Isabella zorla hastaneye yatırılmıştı, büyük oğlu Hugo'nun doğumundan birkaç ay sonra olmuştu. Bir sonraki hastaneye yatışı yine zorla Noah'ın doğumundan bir yıl önceydi. En son hastaneye kapatılması ise çiftin ilişkilerinin geri dönülmez biçimde bozulduğu zamana denk geliyordu. Resmi boşanmalarından iki yıl önce. Gregoire'a geçeceği sırada bilgisayar ona Üsseno adıyla örtüşen başka önermelerde bulundu. Ancak bu önermeler hastaneler arasında değil, psikiyatrlar arasındaydı. Bu olguyu nasıl unutmuştu? Philip Foyente'nin müdürüydü. Bütün deontoloji kurallara aykırı olarak kendi karısını buraya kapatmıştı. Bu aşamada Ervan'ın iki seçeneği vardı. Ya karısını yanında tutarak ona göz kulak olan merhametli bir doktordu ya da sadistlikten, kıskançlıktan veya paranoyadan karısını tımarhaneye kapatan doktor Mabuse'dü. Ama hala çivi adamla bir bağlantı yoktu. Gitmeden önce bilgisayara babasının adını girdi ve sadece iki sonuç elde etti. Barrier Üsseno döneminden sonra 2004 ve 2007 yılları olmak üzere iki kez hastaneye yatırılmıştı. Ervan onun bu ortadan kayboluşlarını hatırlamıyordu. İkisinin şatoda karşılaşmış olması imkansızdı. Saat gecenin biriydi. Şu sırada Audrey buradan bir veya iki kilometre uzakta Louvesien'de Barrenler'in villasında arama yapmakla meşguldü. Yanına gitmeli miydi? Onu rahat bırakmak daha akıllıcaydı. Oluruna varsındı. Yola çıkmadan önce son bir arama. Klinik hakkında bilgi almak için giriş sayfasına geri döndü. Tarihi, sahipleri, faaliyet alanları, kurucularla ilgili bir kutu vardı. Üzerine tıkladı ve geriye doğru sıçradı. Meslek hayatında araştırmalarının karşılığını aldığını görmek büyük bir hazdı. 1994'te kurulan Foyenten Kliniği'nin Philip Üsseno ve Jean-Louis Lassay dışında başka kurucusu yoktu. Ervan daha iyi bir bağlantı hayal edemezdi. Jean-Louis Lassay, Thierry Farabon'un öldüğü Tahü'nün yani Tehlikeli Akıl Hastaları Ünitesi hali hazırdaki yöneticisiydi. Senaryo kendiliğinden gelişiyordu. Lassay, Philip Üsseno'nun yanı sıra karısı Isabel'i de tanıyordu. Lassay'ın ayrılmasından sonra da kuşkusuz ilişkilerini sürdürmüşlerdi. 1998'den itibaren adı şirket şemasından çıkarılmıştı. Psikotik Isabel, çivi adamdan söz edildiğini bizzat Lassay'ın kendisinden duymuştu. Tahü'nün yöneticisinin görüntüsü gözünün önüne geldi. 60'lı yaşlarını geçmiş olmasına rağmen İngiliz kolej öğrencilerine benzeyen uzun boylu playboy. Onu yeniden ve bu kadar erken göreceğini düşünmemişti. Telefonundan sabahki Brest uçuşlarına bakmak için arabasına dönmeyi beklemedi. Philip Üsseno ile Isabel Barrier ölmüştü. Ervan'ın bu konuyla ilgili sorularına cevap verebilecek yaşayan tek bir kişi vardı. Lassen'in bizzat kendisi. 93. Bölüm. Silahın tutuşunu iyileştirmek için bir kabza kavrayıcı taktım ve şarjör yuvasının altını genişlettim. Silah hem sağlaklar hem de solaklar için uygun bir hale geldi. Gerard Comp ona sabah 8'de Epinay-sur-Seine'deki kapalı otoparkta randevu vermişti. Luak kalkmakta, aslında uyumakta zorlanmıştı. Sabaha formda olmak için gece hiç ilaç almamıştı. Sonuç olarak sadece 1 veya 2 saat uyuyabilmişti ve kafasını polistiren bir köpüğün içindeymiş gibi hissediyordu. Adam sanki dünyanın 8. harikasıymış gibi yarı otomatik silahı gösteriyordu. Silahın modelini söylememişti. Luak da sormaya cesaret edemiyordu. Ervan'dan aldığı emirle adam ona asgari bilgi veriyordu. ''Her parçayı'' diye devam ediyordu adam, ''mekanizmayı kayganlaştırmak için yağa batırdığım zımpara kağıdıyla parlattım.'' Luak dalgın bir şekilde dinliyordu. Zaten kulağına gelen kelimeler hiçbir anlam ifade etmiyordu. ''Ateşleme iğnesi, besleme yatağı, horoz.'' Sonunda Gerard, kutsal kasenin sırrını açıklıyormuş gibi gözlerinin içine baktı. ''Gereken tek şey yayın, her sarmalını temiz tutmak.'' Ondan sonra yağlamak, ayarını yapmak, binlerce kez ateş etmek, sonra yeniden yağlamak. Ancak o zaman esneklikten söz etmeye başlayabiliriz. Bütün yanlış anlaşılmalara son vermek için Luak bilgisizliğinin boyutunu gösterdi. Bu tür silahlar kaç atış yapıyor? Uzman gözlerini hayretle kocaman açtı. Bir anda en baştan beri konuştuğu dili muhatabının anlamadığını fark etmişti. ''Pratiğe geçelim'' dedi sert bir ses tonuyla. Duvarları ham betondan alçak tavanlı uzunca bir yeraltı bunkerindeydiler. Tam da Luak'ın hayalini kurduğu bir yerde. Onlarca metre uzakta beyaz üzerine siyah renkli insan biçiminde hedefler atış pozisyonu almış onları tehdit ediyordu. Comp nefesini boş harcamıyordu. Birkaç harekette öğrencisine silaha nasıl mermi süreceğini, nişan alacağını, ardından ateş edeceğini, şarjör boşaldıktan sonra silahı nasıl emniyete alacağını gösterdi. Elinde tabanca Luak nihayet istediği bilgilere ulaştı. Kabzadaki logoda R. Beretta harfleri göze çarpıyordu. Namlunun üstünde ise UAS 9 mm M9 P. Beretta 65-490 yazıyordu. Kuşkusuz bir 9 mm parabellumdu. Ağırlığından bunun polimer bir silah değil, çelik olduğunu anladı. Alet 1 kilodan ağır olmalıydı. Özellikle dizaynı ona çocukken izlediği aksiyon filmlerini çağrıştırdı. Aslında bu silahı başka bir sebepten dolayı tanıyordu. Bu babasının sürekli yanında taşıdığı ve akşam yemeğine gelirken çalışma odasına gizlediği silahın aynısıydı. Tabii bu olayın farklı bir versiyonu daha vardı. Yemeğin ortasında çenesini kapamazsa karısını öldürmekle tehdit ettiği zamanlar. Sonra sizde anı olurdu. Luak gürültü önleyici kaskı takmadı ve yerine geçti. Bekleme pozisyonu. Anladığı kadarıyla Comp özel harekat benzeri bir müdahale biriminde görev yapmıştı. Kullandığı kelimelerin sporla alakası yoktu. Düşmanla temas, çatışmaya girme kararlılığı, tank kulesi dışında başka kelimeler kullanmıyordu. Tam istediği gibiydi, zaten bunun için gelmişti. Namluyu zemine doğru 45 derecelik açıyla doğrulttu. Muhtemel atış ekseninde yerini aldı, emniyet mandalını açtı. İşaret parmağını tetik köprüsü boyunca ileri doğru uzattı. Gerard'ın işaretiyle namluya mermi sürdü ve hedeflerin karşısına geçti. Weaver duruşu. Yeni atış tekniklerinin en iyisiydi. Silah 2 elle kavranırdı. Vücudun 1/4'ü hedefe dönük olurdu. Silahı tutan güçlü kol ileri doğru gergin dururken diğer zayıf kol alttan onu desteklerdi. Silah eğitmeni ona birkaç bilgi daha verdi. Ancak Luak çoktan tetiğe basmıştı. Kombun hiçbir talimatına uymadı. Kesik kesik nefes almıyordu. Sabit durmuyordu. Tam tersine geri tepmenin etkisini ustalıkla azaltıyor, yeniden ateş etmeden önce kollarını gevşetiyordu. Her patlama sanki gerçeği parçalıyor, yerine dumanı tüten kara bir delik açıyordu. Buna bayılıyordu. Açılan her delik uyuşturucu gibiydi. İlk ve son defa olarak sanatçıların arka çıkış kapısından çıkıp defolmak. Luak göründüğünden çok daha sağlamdı. 10 yıl boyunca yoğun bir şekilde yelkenle uğraşması atletik bir vücuda sahip olmasını sağlamıştı. Eroin kullanmak başka birine bir deri bir kemik bırakabilir ya da obez yapabilirdi ama o kas yapısını mükemmel bir şekilde korumuştu. Silah parmaklarının arasında titriyordu ve artık o neye nişan aldığını gerçekten bilmiyordu. Babasını öldüren adaletsizliğe mi? Kesinlikle hayır. Uyuşturucu yoksunluğunun verdiği ıstıraba mı? Hayır. Çocuklarının gözleri ya da neredeyse gözleri önünde maruz kaldığı o iğrenç şiddete mi? Asla. Angaryalara ve üçüncü sınıf işlere koşulmasına, ikinci sırada kalmaya mahkum rolüne, en küçük erkek kardeş olmasına ateş ediyordu. Noterle temasa geçmesi ve Breha'daki cenaze törenini organize etmesi için dün gece arayan ağabeyini ateş ediyordu. Çok boktan. Şimdiye kadar ailesi hiç bu denli çekilmez gelmemişti. Ervan daha şimdiden kendini ailenin reisi olarak görmeye başlamıştı. Hayatı boyunca dayak yemiş olan annesi çoktan gözü yaşlı dul rolünü kabullenmişti. Loak'ın gözünde sadece kız kardeşinin değeri vardı. Çok güzel, çok hüzünlü, çok kin doluydu. Aynı zamanda uyuşturucu yoksunluğundan kusarken, kokain açlığından inlerken başucunda bekleyen tek kişi de oydu. Boşalan mermi yatağının klik sesi öfkeyle ateş eden Luak'ın durmasına neden oldu. Duruşu düzelmiş gergindi, daha sağlam, daha kararlıydı. Öne doğru eğilmiş sağ kolu ileride, sol kolu gerideydi, gülümsedi. Sanki tüm hayatı boyunca bunu yapmıştı. Patlama sesleri hala içeride titreşirken bir sessizlik oldu. Yanık barut kokusu tehditkar bir dalga gibi havaya yayılıyordu. Silahın sarsıntısını hala kollarında hissediyordu. Sıcaklamıştı. Şarjörü gibi o da boşalmıştı. İyiydi. Gerard'ın ağzı açık ona baktığını birkaç saniye sonra fark etti ve şaşkınlığının sebebini de yine birkaç saniye sonra anladı. Bütün mermileri, en az 15, hedefin ortasına isabet ettirmişti. Karton silüetin gövdesi, çevresi yanmış bir delikten başka bir şey değildi. ''Bir şarjör daha'' diye emretti acemi. Comb dikkatle silahı ondan aldı, şarjörü çıkardı ve yerine yenisini yerleştirdi. Luak dikkatle onu gözlemliyordu. Ustalığı bir anda bir meyve kabuğu gibi ayaklar altına düşmüştü. Eski muharip kuşkusuz bu çelimsiz adamın kendisiyle alay edip etmediğini düşünüyor olmalıydı. Babası tarafından çalıştırılmış bir morvan. Ama ihtiyar ikinci oğluna asla ne silahlardan bahsetmiş ne de onu bu konuda teşvik etmişti. Kendi kuşağının en iyi atıcılarından biri olmasına rağmen padre silahlardan nefret ederdi. Kaderin cilvesi ilk kez aile yeteneklerinden birinin Luak'a miras kalmasını istemişti. Comb kuşkulu gözlerle Beretta'yı ona uzattı. Luak silahı sol eliyle aldı ve gülümsedi. Şimdi ders verecek olan oydu. Sert bir şaklamayla sağ eliyle namluya mermi sürdü ve çok daha seri bir şekilde yeni hedefe doğru peş peşe 16 el ateş etti. Artık düşünmüyor, hatta nişan bile almıyordu. Sadece silahla bütünleşmiş vücudunun sesini dinliyordu, eli yanıyordu, kulakları uğulduyordu, bedeni yıkıcı ateşin karşısında boyun eğiyordu. Gök gürültüsünü andıran duygular onun kırılgan kişiliğinin çok ötesine geçiyordu. O eski alkolik uyuşturucu müptelası Yuppi Budist Luak bunun için yaratılmıştı. Morvanların genleri onda devam ediyor ve gerçek doğasını ortaya çıkarıyordu. Şarjörü çıkardı, hedefin kalbi paramparça olmuştu. Gerard öfkeyle Beretta'yı onun elinden aldı.
''Benimle dalga geçilmesinden pek haz etmem.''
''Sizinle dalga geçmiyordum.'' Kontrol ettikten sonra atış hocası silahı siyah polipropilen kutusuna koydu ve kafasını kaldırıp Luak'a baktı.
''Ah öyle mi? Demek daha önce hiç ateş etmedin ha?''
''Hiç.''
''Ve her seferinde hedefi tam ortasından vurdun.'' Hem sağ elinle hem sol elinle.
İki elimi de kullanabilirim.
Tabii, ben de örümcek adamım.
Luak elini Beretta logolu kutunun üstüne koydu. Silah, çantası ve bir sürü şarjör için ne kadar?
38. ayrımın sonu. Sayfa 394.